Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet olarak alemlere gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Tir 1401, Hicri Kameri 17 Zilhicce 1443 ve Miladi takvimle 17 Temmuz 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, yarın İslam dünyasının büyük bayramlarından Gadir-i Hum bayramıdır. Bu vesileyle tüm Müslümanları ve özellikle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Gadir-i Hum bayramı konusunda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Gadir-i Hum bayramı özel programı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Yarın Hicri Kameri 18 Zilhicce Gadir-i Hum bayramıdır. Ayetullah Hamene bazı mahkumları affetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Tahran'a geliyor. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi, İran'a saldırı halinde Siyonist rejimin derinliği hedef alınacak dedi. Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri hayatını kaybetti. Ve Siyonist rejim ordusuna ait bir araç ateşe verildi. Şimdi haberler. Yarın Hicri Kameri 18 Zilhicce Müslümanların en büyük bayramlarından Gadir-i Hum bayramıdır. İslami İran'ın dört bir yanı Müslümanların en büyük bayramlarından Gadir-i Hum bayramı nedeniyle sevinç ve mutluluk içinde. Mekke ve Medine kentleri arasında bir bölge olan Gadir-i Hum, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veda haccında çok büyük bir olaya sahne oldu. Böyle bir günde Hazreti Muhammed, Gadir-i Hum bölgesinde kendisinden sonra Müslümanların imamı olarak Hazreti Ali aleyhisselamın olduğunu ilan etti. Resul-i Ekrem, Hazreti Ali aleyhisselamı vasi, kardeşi ve halife olarak ilan etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Gadir-i Hum'un önemli hutbesinde ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır diye buyurdu. İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum bayramı en büyük bayram olarak tabir edilmiştir. Zira tüm ilahi elçilerin çalışmalarının sonucu böyle bir günde sonuçlandı. İran'ın mümin ve ehl-i beyt aşığı halkı Gadir-i Hum bayramında dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşkuyla kutluyorlar. Bizler de İran Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Türkçe Radyosu çalışanları olarak bu büyük ve önemli bayramı başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm ehl-i beyt aşıklarına tebrik ediyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin 2272 mahkumu affedilmesini veya cezaların hafifletilmesini öngören kararı onayladığı belirtildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Kurban ve Gadir-i Hum bayramları dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2272 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezaların hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhseni Eşe'yi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 2272 mahkumun cezaların hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler ve aynı zamanda Astana süreci garantör ülkelerin zirve toplantısına katılmak üzere yarın Tahran'ı ziyaret edecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in resmi daveti üzerine yarın Tahran'ı ziyaret edecek. Türkiye'li siyasi ve ekonomik heyetlerinde Erdoğan'ın öncülüğünde yarın akşam saatlerinde Tahran'a gelecekleri belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi karşılama töreni Salı sabahı Sadabad Sarayı'nda düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı Reisi ile ikili görüşme, İran ve Türkiye Yüksek Konseyi İşbirliği Oturumu'nun 7. turuna katılmak ve basın toplantısı Erdoğan'ın Tahran ziyaretinin programlarında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti ile ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Uluslararası ilişkilerde sıcak saatler yaşanırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geliyor. Bu bağlamda Erdoğan'ın Tahran'daki gündemi önem arz etmekte. Dünyada ülkeler arası yeni ittifaklar, işbirliği anlaşmaları yapılırken bölgenin önemli iki ülkesi İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında 19 Temmuz'da bir görüşme gerçekleşecek. Uluslararası ilişkilerde kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde gerçekleşecek ziyarete Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılacak olması Tahran'daki zirveyi daha da önemli kılmakta. Erdoğan Tahran ziyaretine çantasında birikmiş konularla geliyor. Komşu iki ülke arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere sınır güvenliği, mülteci sorunu, terör sorunu, iki ülke arasında bir türlü gerçekleştirilemeyen ticaret hedefi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan enerji krizi ve Güney Kafkasya'nın istikrarı için oluşturulan 3+3 platformu toplantılarının ele alınması beklenmekte. Dünyada gücün Asya'ya kaydığı bir dönemde Rusya ve İran gibi iki önemli güçle ilişkilerini sağlam tutmak isteyen Türkiye için Tahran'da yapılacak üçlü zirveye büyük önem arz etmekte. Türkiye her ne kadar NATO üyesi olan Batı bloğunda yer alan bir ülke olsa da jeostratejik konumu ve takip ettiği denge siyaseti neticesinde Asya bloğu ülkeleriyle ilişkilerini sıkı tutmak istemekte. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan meseleleri de Türkiye'nin İran ve Rusya ile ilişkilerinin olumlu yönde olmasını gerektirmekte. İki ülke arasındaki bir diğer kritik konu ise Suriye meselesidir ki Türkiye ile İran'ın farklı taraflarda yer aldığı Suriye konusu İki ülke ilişkilerinin kırılma noktasını oluşturmaktadır demek yanlış olmaz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlemeyi planladığı askeri harekat öncesinde Erdoğan'ın İran ziyareti büyük önem taşırken Tahran'da bu meselenin de kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Suriye muhtemel operasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Abdullayan, Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk. Konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir diye konuşmuştu. Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Esad'ı devirmeye çalışan Türkiye karşısında İran ve Rusya'yı bulmuş ve Suriye ile ilgili tüm planları bozulan Türkiye ise İran ve Rusya'ya rağmen Suriye'de bir şey yapamayacağını görerek Astana süreci ile Suriye sorununu çözme çalışmalarına katılmıştır. Uzun zamandır dondurulmuş Astana görüşmeleri doğrultusunda üç ülke Tahran'da yeni bir zirve gerçekleştirecekler. Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon yapacağız açıklaması İran ve Rusya'nın muhalefeti Erdoğan'ın Tahran ziyaretini ayrıca önemli kılmaktadır. Erdoğan, Suriye'yi yeni bir operasyon düzenleyebilmek için Tahran zirvesinde Putin ve Reisi ikna etmeye çalışacaktır. Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu enerji krizi gölgesinde Amerika Başkanı Biden'in Orta Doğu turuna başlaması, Suudi Arabistan'dan daha fazla enerji sömürme girişimi ve Suudi Arabistan ile Siyonist rejim normalleşmesini sağlayarak İran karşıtı bir blok oluşturmak için çabaları Tahran'daki zirveyi başka bir açıdan önemli kılmaktadır. İran-Rusya işbirliğine Asya bloğunda da söz sahibi olmak isteyen Türkiye'nin de katılması Amerika'nın planlarını bozacaktır. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği karşısında Rusya da İran ve Türkiye'yi kendi yanında görmek istemekte. Bu bağlamda iki ülkeyle hem askeri ilişkileri geliştirirken hem de iki ülkeyi BRICS örgütüne katmaya çalışmaktadır. Bütün bu konular göz önüne alındığında 4 yıl aradan sonra İran'a gidecek olan Erdoğan'ı yoğun bir zirve beklemekte. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, muharebe destek gemilerinin kabiliyetinin yükseltilmesi ve İHA filolarının desteklenmesi deniz birliklerine önemli bir kapasite katacaktır dedi. Amiral Şahram İrani, pazar günü İran'ın haber kanalına verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri için çeşitli tipte İHA'larla oluşturulan kapasiteler göz önüne alındığında denizde kombine operasyonlar bile gerçekleştirilebilir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, İHA'ların kimlik tespiti ve istihbaratı ile düşmanın hedef ve mevzilerine yüzlerce, hatta binlerce kilometre yukarıdan ulaşabildiğini belirterek bu çok eşsiz bir kapasitedir diye kaydetti. İran'ın Mayıs 1401 sonunda dış borç tutarı 7 milyar 451 milyon dolara ulaşarak 1400 yılı sonuna göre %14'ten fazla düşüş gösterdi. Muhabirimizin bildirilerine göre Merkez Bankası'nın son istatistiklerine göre Mart 2022 sonunda İran'ın dış borç hacmi 8 milyar 675 milyon dolardı ki bu da bu yılın ilk 2 ayında İran'ın dış borç hacminde bir düşüşe işaret ediyor. İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, ilkbahar sezonunda Türkiye ihracat rakamının %192'lik artışla 1 milyar 727 milyon dolara ulaştığını bildirdi. İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile petrol dışı ticarette geçen sene iyi bir sıçrama yaşandı ve ticaretteki büyüme bu senede devam etti dedi. Latifi, ilkbahar sezonunda Türkiye'ye ihracat rakamının %192'lik artışla 1 milyar 727 milyon dolara ulaştığını bildirdi. İran ile Türkiye 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecektir. Erdoğan ve İbrahim Reisi'nin görüşmesinde ortak ticaret hacminin arttırılması kapsamında yeni yol haritası ve terör ile kaçak göçle mücadele konuları ele alınacaktır. İran ile Avrupa Birliği ticareti 2022 yılının ilk 5 ayında 2 milyar euroyu aşarken aynı dönemde Avrupa'nın İran'dan ithalatı %39 oranında arttı. Eurostat sitesinde yer alan rakamlara göre İran ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında ticaret 2022 yılının ilk 5 ayında önceki yılın aynı dönemine göre arttı. Buna göre İran ile Avrupa Birliği ticareti 2022 yılının ilk 5 ayında 2 milyar euroyu aştı ve Avrupa'nın İran'dan ithalatı aynı dönemde %39 oranında arttı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Diplomasi İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'ın bilim ve teknoloji alanında dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri olduğunu belirterek, İran'ın Orta Asya, Kafkasya, Rusya ve Avrupa'ya ihracatının arttığını söyledi. Birinci Ekonomik Diplomasi Konferansı'nda konuşan Seferi, ekonomik diplomasi departmanı olarak yıllardır faaliyet gösteriyor ancak bu yıl ülkede yeni bir süreç oluşmuş ve her bir bakanlık yurt dışı ile ilgili işler konusunda ekonomik diplomasiyi gündemine almıştır. Ekonomi diplomasisinin yeri Dışişleri Bakanlığındadır. Zira işin yarısı İran'da, diğer yarısı ise sınır ötesinde diplomatlarca takip edilmelidir diye belirtti. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi, İran'ın kritik tesislerine saldırı düzenlenmesi halinde Siyonist rejimin derinliğinin hedef alınacağını belirtti. El Cezire televizyon kanalına konuşan Harrazi, Kudüs bildirisinin hiçbir sonucu olmayan tekrardan ibaret bir bildiri olduğunu kaydetti. Siyonist rejimin zayıf konumda olduğuna dikkat çeken İran'ın eski Dışişleri Bakanı, Biden'in bu rejime desteğinin mevcut durumunda değişiklik yaratmayacağını vurguladı. İranlı yetkili komşu ülkelerden İran güvenliğine yönelik her türlü taarruza, İran'ın bu ülkelere ağır tepkisi ve Siyonist rejime doğrudan yanıtına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Kudüs bildirisinde Washington'un İsrail rejiminin bölgedeki askeri üstünlüğünün korunması ve güvenliğine bağlı kalacağı ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceği, Amerika'nın bu neticeyi güvenceye almak için tüm milli güç unsurlarını kullanmaya hazır olduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Direktörü ve Bakan Yardımcısı Muhammed Sadık Fazli, Amerika Başkanı Biden'in işgal topraklarına ziyaretini işaretle demir kubbesi camdan olanın taş atmasının sonucunu göreceklerini, işgalcinin örümcek ağı gibi güçsüz olan evinde huzur görmeyeceğini belirtti. Amerika Başkanı Joe Biden'in işgal toprakları ve Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Muhammed Sadık Fazli, zafer veya yenilginin medyada değil sahada belirlendiğini kaydetti. Fazli, Biden'in kafeste konuşmasını gerektirecek kaç saldırının geçtiğimiz senede işgal topraklarında gerçekleştiği sorusunu gündeme getirerek demir kubbesi camdan olanın taş atmanın sonucuna katlanacağını vurguladı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5751 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.499'a, vaka sayısı ise 7.278.478'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 516'sının yoğun bakımda olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.068.337'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor muhterem dinleyiciler. Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Balıkesir'de çıkan orman yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Türkiye Savunma Bakanlığı bir görüntü yayınlayarak Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin göçmenleri Türk karasularına ittiğini iddia etti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk karasularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlal eden yapıldığı deniz kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Ülkemiz sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle sahil güvenlik komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarmıştır denildi. Irak'ın kuzeyinde bir Türk askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde yaralanan bir Türk askerinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Siyonist rejim askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışma sonucu Siyonistlere ait araç kül oldu. Bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'da Tubas bölgesini baskın düzenleyen Siyonist askerler Filistinli mücahitlerin ateş etmesi sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar. Filistin kaynakları bu çatışmada Siyonist askerlere ait bir aracın Filistinli mücahitler tarafından atılan Molotov kokteyli ateşe verildi. Öte yandan Ramallah kenti sakinlerinden 17 yaşındaki Filistinli bir gencin bu sabah erken saatlerde otomobille çarptığı işgal polisin öldüğü açıklandı. İşgalcilere ait Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili yayınlanan haberde Filistinli gencin kullandığı aracın Holon kentinde çalındığı, gencin Kefar Sabah istasyonu yakınlarındaki Ra'ana Nana kavşağına geldiğinde işgalci polise çarptığı ve polisin daha sonra olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi. Onlarca Siyonist yerleşimci bu sabah işgal güçleri himayesinde ve gruplar halinde El Mağribe kapısından girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskının heykel örgütlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi onlarca Siyonist yerleşimcinin bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı davranışlar sergileyerek dolaştığını ve sözde heykel hakkında rehberlerden bilgi aldığını açıkladı. Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın doğu kesimindeki Er-Rahme kapısı namazgahı civarında ayin yaptıklarını ve Mescid-i Aksa'nın avlusunu kirlettiklerini bildiren İslami Vakıflar Dairesi, Mescid-i Aksa kapılarında görevli işgal polislerinin de cemaatten bazı kimselerin kimliklerine girişte el koyduğunu ifade etti. Ve Yemen Devrimi Yüksek Komitesi lideri Muhammed Ali Husi, Riyad zirvesini kınayarak bu zirvenin sadece Siyonist rejime hizmet için olduğunu belirtti. Cidde Güvenlik ve Gelişme toplantısı cumartesi günü Amerika Başkanı, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri ve yetkililerin katılımıyla düzenlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti konusunda. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'inin resmi daveti üzerine yarın üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında Tahran'a geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında iki taraf yetkilileri, iki ülkenin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri ve artan işbirliğini ele alacaklar. İkili görüşmelerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana süreci garantör ülkeleri liderler zirvesinin 7.sine katılacaktır. Astana süreci garantör ülkeleri zirvesinin 7.si Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenecektir. Bu doğrultuda Salı günü Sadabat Sarayı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanacaktır. Erdoğan'ın ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tahran'a gelerek liderler zirvesine katılacaktır. 7. zirvede İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları Suriye'nin iç krizlerini ele alacaklar. Tahran zirvesi katılımcı ülkeler, diğer ülkeler, bölge ve dünya milletleri için önem arz ediyor. İki Müslüman ve komşu ülke olan İran ve Türkiye'nin ilişkileri ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarda önemlidir. Özellikle son senelerde her iki ülke, bölge ve hatta dünya ülkeleri için etkin rol ifa etme kabiliyeti ve gücüne sahip olduklarını kanıtlamışlardır. İran ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri her geçen gün gelişerek yeni boyutlar kazandığını belirtmekte yarar vardır. Bu süreç, Tahran ve Ankara'nın ikili işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarını gösteriyor. Bölgesel işbirliği boyutuyla ilgili olarak Türkiye ve İran'ın Suriye krizi ve iç sorunlarının çözümü sürecindeki katılımı bir zamanlar Batı Asya ülkelerinin kaderi hakkında karar veren sultacı batılı devletlerin artık kendi kıtalarına dönmeleri vakti geldiğine dair gerçeği ortaya koymuştur. İran ve Türkiye, Rusya ile birlikte bu bölgedeki sorunları çözme çözüme kavuşturabilir ve Suriye dahil bölge ülkelerin iç ve bölgesel anlaşmazlıklarına son noktayı koyabilir. Ancak bu alanda bazı sorunlar da var. Fakat buna rağmen bu sorunların yakında çözüme kavuşacağı düşünülüyor. İran ve Rusya'nın Suriye'de yasal Beşar Esad yönetiminin izniyle danışmanlık varlığına karşın Türk Silahlı Kuvvetleri Şam'ın izni olmadan bu ülke topraklarında askeri varlığını sürdürüyor. Türk askerlerinin yakında Suriye topraklarında çekilmek zorunda kalacağını düşünülüyor. Türkiye yönetimi 2011 yılında Amerika liderliğindeki batılı ülkeler ve Fars Körfezi'nin kıyısındaki bazı gerici devletlerle birlikte Beşar Esad yönetiminin düşürülmesi için çaba gösterdiler. Ancak 2018 yılında Türkiye yönetimi Amerika ile Suriye'de sorun yaşadığı için bu ülke topraklarına asker göndererek Suriye'nin topraklarının bir kısmını işgal etti. Bazı uzmanlar son sıralardaki tavır ve yaklaşımların yeni küresel düzenden kaynaklandığını belirtiyor. Bu düzen dünyayı Amerika'nın istediği tek kutuplu dünyadan kurtararak çok kutuplu dünyaya doğru hareket ettirecektir. Ermeni uzmanlardan Harut Artin Araklian yaptığı bir değerlendirmede Türkiye'nin Suriye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan'da petrol ve doğalgaz kaynaklarının tamamını cezbetmekle Avrupa'ya doğru hareket etmekte olduğunu, bunların Ankara'nın gelecekte kullanacağı araçlar olduğunu belirtti. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin Tahran ziyareti ikili ve bölgesel işbirliği adına büyük önem arz etmektedir. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ordu donanmasının ilk İHA filosunun görece çıkarması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı'nın katılımı ile ordunun stratejik donanması ilk İHA filosu Deniz Kuvvetleri'nin Güney filosunda tanıtıldı. Çeşitli savaş, keşif ve imha İHA'ları taşıyan yüzey ve yüzey altı filosundan oluşan ordunun stratejik donanması ilk İHA filosu birkaç gün önce Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ve Silahlı Kuvvetler Deniz Güçleri Komutanı Amiral Şahram İrani'nin katıldığı törende tanıtıldı. Söz konusu İHA filosunda silahlı kuvvetlerin bilgi tabanlı firmaların işbirliği ile üretilen modern ve güncelleşen Pelikan, Homa, Areş, Cemruş, Jubin, Ebabil 4 ve Baver 5 İHA'ları Hint Okyanusu'nda uçarak güç gösterisinde bulundular. Tümgeneral Musevi muhabirlere hitaben yaptığı açıklamada savaş, keşif ve imha İHA'larının başarılı uçuşlarından memnuniyetini belirterek sultan düzeninin saldırgan huyu dikkate alınarak ülkenin savunma gücünün her geçen gün daha da artması gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri son günlerde iki önemli kazanıma imza atmıştır. İran Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'ndeki son provasında Separ füze atar gemisi 8 gemi savar seyir füzesiyle donatıldı. Böylece İran deniz araçları ilk kez bunca gemi savar seyir füzelerine sahip deniz araçlarını elde etmiş oldu. Ordu donanmasının ilk İHA filosunun tanıtılması da diğer önemli bir kazanımdır. Zira İHA'lar İran'ın savunma doktrininde en esas temellerden sayılıyor ve keşif ve taarruz operasyonlarında oldukça büyük öneme sahiptir. Böylece İran, İHA filosu ile denizde 3000 kilometre menzilde operasyon yapma kabiliyetine kavuşmuş oldu. Bu İHA'larla İran, kendi ekonomisinin ana damar yolları ve deniz hatlarının güvenliğini sağlayabilir. İran ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz üzerinden yapılıyor. Ancak uluslararası sularda terörizm ve deniz korsanlığı gibi tehditler söz konusudur. Şimdiye kadar İran donanması kuvvetle düşmanların ülkenin ekonomik yolunda ciddi sorun yaratmalarına engel olmuştur. Muharebe ve savaş sahasındaki değişimlerin ve gelecekteki savaşların yüksek hızı nedeniyle İHA'ların düşman saldırılarına tepki verme kabiliyetinin yüksek olduğu, bu nedenle bu teknolojinin elde edilmesi, inşası ve optimizasyonunun geçmişe göre hızlandığı söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu uçan askeri kuşların önemi katlanarak artacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Son zamanlardaki çatışmalar, İHA'ların modern savaşta diğer askeri araçların yerlerini alabildiği ve keşif, arama, taarruz, muharebe, saldırı, gözetleme ve çok çeşitli görev ve misyonlar dahil olmak üzere birçok operasyonel sahada iyi performans gösterdiklerini göstermiştir. İHA'ların savaş ve diğer görevlerine ilaveten sınır muhafızlarının sınırları ve geçitleri kontrol etme çalışmalarında İHA'lar güçlü araçlar olarak devriye görevi yapabilir ve muhafızların görevlerine yardımcı olabilir. İran, coğrafi olarak kritik bir konumda yer almakta. Kuzeyde Hazar Denizi, güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı İran'a aittir ki bu da İran'ın Batı Asya'da oldukça stratejik ve kritik konuma sahip olduğunu gösteriyor. İran ordusu donanmasının çeşitli İHA'lar taşıyan gemiler ve su altı ve üstü deniz araçlarına sahip olması, ülkenin milli çıkarlarını koruma, savunma amaçları ve korsanlıkla mücadelede ve denizlerde güvenlik ve barışın sağlanmasında büyük etkiyi yaratmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Yarın Hicri Kameri 18 Zilhicce. Müslümanların en büyük bayramlarından biri olan Kadir-i Hum bayramıdır. Bugün nedeniyle İslami İran sevinç ve mutluluk içinde Mekke ve Medine kentleri arasında bir bölge olan Kadir-i Hum, Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında çok büyük bir olaya sahne oldu. Böyle bir günde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir-i Hum bölgesinde kendisinden sonra Müslümanların İmamı olarak Hazreti Ali Aleyhisselam olduğunu ilan etti. Ve şimdi biz de bu münasebetten hareketle Tahran Radyosu ailesi olarak Kadir-i Hum Bayramı dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimize ve Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik mesajlarımızı iletiyor. Konuyla ilgili din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı vermiş olduğunuz için. Kadir-i Hum'u biraz şu Hira Dağı'na benzetiyorum. Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme Kur'an-ı Kerim nazil olmuş. Orada insanlığın önüne bir ışık gönderilmiş ve insanlığın kurtuluşu için bir çığır açılmıştır. Kadir-i Hum bayramı Kurban Bayramı'ndan 8 gün sonra Medine'ye yakın bir noktada peygamber tarafından 120 bin kişiye Allah-u Zülcelal vel İkram'ın emriyle belirtilmiş, Allah-u Teala'nın emriyle bildirilmiştir. Bu bir yerde, tabir yerindeyse adeta bayrak değiştirmek gibi bir devir teslim töreni şeklindedir. Yani Hazreti Peygamber vefat edeceğini Allah-u Teala'nın emriyle bildiği zaman artık görevini, İslamiyet'in geleceğini İmam-ı Ali gibi yüce bir insana teslim etmek durumunda olduğunu görmüştür ve İslam ümmetinin başına Hazreti Ali'yi getirmiştir. İslam ümmetini Hazreti Ali'ye emanet etmiştir. İslam ümmetinin öğretilmesini, yaşatılmasını, uygulatılmasını, hayata geçirilip ileriye doğru götürülmesinin emanetini müminlere emanet ederken müminlerin başına da emir olarak, lider olarak Hazreti Ali'yi tayin etmiştir. Onun için büyük bayram adı verilmiştir. Eydül Ekber onun için söylenilmiştir. Yani büyük gün, büyük bayram bu münasebetledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlığa bir ışık olarak gelmiş. Hazreti Fahri Kainat ilk mesajını getirdiğinde "Kulu la ilahe illallah tuflihu" sözünü söylerken "La ilahe illallah"ı söyleyerek kurtulun, kurtuluşa erin, felaha erin derken bu noktalarda göz önüne alınmış, bu noktalar dikkate alınmıştır ve Hazreti Peygamber aynı mesaj doğrultusunda insanlığın kurtuluşa ermesi açısından Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Gadir-i Hum günü, Gadir-i Hum denilen noktada İslam ümmetinin başına imam, lider, rehber olarak tayin edişinde bu amacı düşünmekteydi. O kurtuluş amacını düşünmekteydi. Çünkü İslam'ın kendisi büyük bir yoldur. Ca'al hak ve zahakal batil innel batile kâne zehûka ayetinde aynı gerçek yatmaktadır. Hak gelmiştir, batıl yok olmuştur. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Bu ifade ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gelişi zaten o kurtuluşu sembolize eder, kurtuluşu anlatır. Kurtuluş bayraklaşmış olduğu için o gün büyük bayram olarak addedilmiştir. Ve Gadir-i Hum aslında bir gerçeğin ifadesidir. Hazrettiğim gibi Hira Dağı'nda inen ilahi mesajın devamıdır. Gadir-i Hum orada artık İslam ümmeti kendine yeni bir lider, peygamberin kendisinden olan peygamberin fikriyle, ilmiyle, birikimiyle donanmış olan bir insan yerine tayin eder. Ve bu tayinle beraber İslam ümmeti Hazreti Ali Aleyhisselam'ın liderliğinde devam eder. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim diyor ki kafirler bugün umutsuzluğa kapılmıştır. Kafirlerin amacı İslam'ı yıkmaktır. Küfrün, münafıkların İslam'ı içinden çökertmek isteyenlerin amacı İslam'ı peygamber vefat ettikten sonra yok etmekti. Ama Allah-u Zülcelal ve İkram peygamberinin aracılığı ile Gadir-i Hum günü adeta ikinci bir Hira Dağı yaratarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şahsında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın varlığıyla İslam ümmetinin geleceğini önüne açmıştır ve kafirler, münafıklar, içinden hesap yapıp plan yapanlar o gün umutsuzluğa kapılmıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın varlığı İslam için bir ışıktır. Zaten bakınız Hazreti Ali Aleyhisselam ilminin, kültürünün, takvasının, imanının ve iman istikametinde uğraşının dışında İslam'ı yıkmaya gayret eden, İslam'ı yok etmeye gayret eden bütün kafir güruhlar karşısında, kafir ordular karşısında, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de, Huneyn'de, bütün İslam'ın tehlike geçirdiği noktalarda Hazreti Ali Aleyhisselam başarının altına imza atmıştır, küfrü yok etmiştir. Küfrün tehlikelerini def etmiştir, küfrün askerlerini hezimete uğratmıştır. Diğerleri kaçarken, Uhud'da olsun, Huneyn'de olsun, diğerleri cepheyi bırakıp kaçarken, Hazreti Ali Aleyhisselam son nefesine kadar dayanabilme kararı vermiş, ve var gücüyle dayanmıştır. Küfrü hezimete uğratmıştır. Hazreti Ali'nin biz zaten hizmetlerini İslam'a, müminlere hizmetlerini saymayla bitiremeyiz. İlmi Nehcül Belaga'ya bakıldığı zaman fevkalede bir seviyede. Takvası hayatı incelendiği zaman görülür. Kişiliği, hümanizmi, insancılığı, insanlara karşı merhamet ve şefkati, yardımseverliği, efendim, paylaşmacılığı görüyorsunuz ki benzersiz, eşsiz bir kişilik karşımıza çıkarıyor. O münasebetle Hazreti Ali Aleyhisselam Hazreti Peygamber'den sonra İslam'ı yaşatmak ve diriltmek için bütün varlığıyla çalışmıştır, ilmiyle çalışmıştır, kültürüyle çalışmıştır, ibadetiyle çalışmıştır, insanları o yola yönlendirmesiyle çalışmıştır ve o çalışmanın sonucudur ki Gadir-i Hum günü Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti Ali'nin elinden tutarak onu bayraklaştırmıştır. Men kuntum fahaba aliyun meblah. Nidaları yankılanmıştır. O sözlerle demiş ki ben kimin lideriysem, önderiysem Ali de onun lideridir. Başkalarının, liderlerinin gözü o makamda olanların susması için, geri çekilmesi için. Ama ne yazık ki Hazreti Peygamber'in bu sözünün karşılığında yine içten planlı olanlar, içten hesaplıklı olanlar peygamberden sonra İslam ümmetini yanılttı. İslam ümmetini saptırdı ve gerçeğin yerine oturmasına engel oldu. Hazreti Ali'nin varlığı her şeyiyle peygamber kadar İslam ümmetine hizmet etmiş olduğu kanaatini taşıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifadesini bulmuş olduğu gibi Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kendisinden, onun nefsinden birisidir. Beni böyle aradığınız için ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerin, bütün Ehl-i Beyt dostlarının, bütün İslam aleminin bu gününü ben kutluyorum. Bu günün İslam ümmetinin birleşmesine, birlikte olmasına, uyanmasına, uyanıp hakikatleri görmesine vesile olmasını Allah-u Teala'dan diliyorum. Sağ olun, var olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini mübarek Kadir-i Hum bayramı münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'ye saldırı düzenlemesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi gibi haberler göze çarparken İttilat gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Amerikan Başkanı'nın bölgeye yaptığı ziyaretin amacının Siyonist rejimi güçlendirmek olduğunu ancak bu ziyaretin Tel Aviv'e fayda sağlamayacağını vurguladı. Amerikan Başkanı Joe Biden 13 Temmuz Çarşamba günü işgal altındaki Filistin'e giderek Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas'ın yanı sıra Siyonist yetkililerle bir araya geldi. Biden bölge turunun devamında Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Suudi Prens Muhammed Bin Salman ile görüştü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgalci rejimini ister iç durum, İç anlaşmazlıklar ve siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan zayıflık, ister Filistin direnişinin güç artışının neden olduğu zayıflık olsun, sürekli zayıflıktan muzdarip olduğunu kaydederken, bu yüzden Biden'ın Siyonist rejimin güvenliğini takviye etmeye yönelik bölgeye düzenlediği ziyaretin asla başarılı olamayacağını belirtti. Hamas sözcüsü, Filistin meselesinin ilkelerine bağlı kalıp bölgedeki tüm direniş gruplarıyla ilişkileri güçlendirip işgalci rejime karşı direniş ve mücadele seçeneğinde ısrar ederken, Biden'ın gezisinin hedeflerini boşa çıkarmanın direniş gruplarının temel görevlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İranlı yetkilinin Serdeş'te kimyasal saldırı düzenleyenlerin cezalandırılması talebini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Irak Baas rejiminin Serdeş'te düzenlediği kimyasal saldırının yıl dönümünde bu suçun faillerinin ve liderlerinin tespit edilip cezalandırılması çağrısında bulundu. 28 Haziran 1987'de Irak'ın Baas rejimine ait uçaklar, İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urmiye'nin 160 kilometre güneyindeki savunmasız Serdeş kentinin 4 kalabalık yerini kimyasal bombalarla bombaladı. Bu korkak saldırıda kentte yaşayan 119 sivil şehit olurken 8000'den fazla kişi zehirli gazlara maruz kalarak yaralandı. Hayatta kalanların çoğu o bombalamada kullanılan zehirli gazların solunması nedeniyle yaralanmalardan hala acı çekiyor. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi İsmail Bagai Hamene, Cenevre'de dayatılan 8 yıllık savaşta kimyasal silah kullanımının insan hakları boyutunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada Serdeşt kimyasal saldırısındaki şehitler ve gazileri saygıyla anarken, Amerikan ilaç ve gıda alanında insanlık dışı yaptırımlarının Serdeşt kurbanlarına karşı büyük bir haksızlık olarak niteledi. Bagai Hamene, Amerika, Almanya ve Hollanda'da dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinin Irak diktatörü Saddam rejiminin kimyasal silahlarla donatılmasından yadsınamaz bir rol oynadığını sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Necef Cuma imamı Sadreddin El-Kabancı, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bölge yaptığı ziyareti uğursuz olarak nitelendirerek şöyle dedi. Irak, Amerika koalisyonda hiçbir komşusuna ve diğer hükümetlere karşı durmayacaktır. Necef Cuma imamı Amerikan Başkanı açıklamalarına değinerek şu ifadelerde bulundu. Biden bu toplantının hedeflerini ve görevlerini resmen açıkladı ve bu toplantının hedefi İsrail'in üstünlüğü, Amerika'nın egemenliği ve İran'a karşı koymaktır. Irak, komşu veya komşu olmayan devletlere karşı hiçbir Amerikan koalisyonuna katılmayacaktır. Irak, Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesi yolunda ilerlemeyecektir ve hükümetlerin yöneticileri ulusların iradesine saygı göstermelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gadir-i Hum Bayramı.
Değerli dinleyiciler, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızla birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İslam dünyasının dönüm noktalarından olan bu olayın farklı boyutlarını ele almaya çalışacağız.
Günler birbirini kovalayarak geçmektedir. Birkaç gün önce Arefe, yani tanımanın ve farkındalığın kapılarının açıldığı gündü. Bu fırsat da hızlı bir şekilde gözlerimizin önünden geçti. Bu mübarek günün ardından ise Kurban Bayramı geldi. Bu bayramda Arefe'nin marifet bardağından içen tüm İsmailler ise aşk ve özveri mezbahasında bencilliklerini ve nefislerini kurban etmeye gittiler. Bugün ise bu kurban kesenler ihlasları ile Kadir'e yol bulmuşlardır. Kadir ise Kevser Pınarı ile yakından ilişkili olan gölettir.
Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım buyur. Emrine amadeyiz haykırışları Mekke'nin yerini göğünü inlettirmektedir. Binlerce kişi Peygamber Efendimizin ilahi ve melekuti nidasını tekrarlamaktadır. Allah'ım, senin emrine itaat ve davetine icabet ettim. Bütün imanımla sana yöneldim ve sana teslim oldum. Yalnızca seni istiyorum. Sen Rabbim olarak emret, ben de kulun olarak yerine getireyim. Allah'ım, sen birsin ve teksin. Eşin ve benzerin yoktur. Mutlak olarak mülk senindir ve hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım, hamd yalnızca sana mahsustur ve nimet de senindir. Allah'ım, tekrar sana teslim oluyor ve inanıyorum ki sen birsin, eşin ve benzerin yoktur.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Zilkade ayının sonlarında yarenleri, değerli ehli beyti ve büyük bir insan grubu ile birlikte hac farizasını yerine getirmek için Medine'den çıkmışlardı. Bu büyük sefer Peygamber Efendimizin uzun yıllar canından ve malından geçip İslami ülküler ve ilahi fermanların gerçekleştirmesi ve de ilahi mesajların dünya halkına iletilmesi doğrultusunda gösterdiği çaba ve verdiği emeğin meyvesiydi. Peygamber Efendimiz bu yolculukları sırasında ölümün yakın olduğuna da değindi. Peygamber Efendimiz mabudu ve maşuku ile görüşeceğinden memnun ve mutlu olduğu halde ümmetinin onun yokluğunda Beni İsrail kavmi gibi cahiliye geleneklerine ve adetlerine geri dönmelerinden kaygı duyuyordu. Bu yüzden her fırsattan yararlanarak Müslümanlara öğütler veriyordu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Arafat bölgesine varmadan önce Nemre adlı bir bölgede öğle ve ikindi namazlarını cemaat olarak kıldırdı. Namazın ardından sırada olanlara baktılar. Arafat çölü insanlarla dolup taşmıştı. Peygamber Efendimiz Allah'a hamd ederek sözlerine şöyle başladı. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin. Çünkü yine de burada sizinle görüşebilecek miyim onu bilmiyorum. Ey insanlar! Benden sonra eski cahiliye küfür dönemine dönmeyin. Çünkü muhakkak yolunuzu saptıracaksınız. Ben sizin aranızda miras olarak iki değerli ve nefis şey yadigar bırakacağım. Onlara sarıldığınız müddetçe doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve itretim yani ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz sonra şöyle söyledi. Allah'ım sen şahit ol. Sonra şöyle devam ettiler. Siz de sorumlusunuz. O zaman buradakiler burada olmayanlara bu hususu iletsin. Bu olayın ardından Peygamber Efendimiz Arafat'ta kalıp güneş batıncaya dek dua ve zikir etmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veda haccını Hakk'ın sesini yansıtmak için müstesna ve eşsiz bir fırsat olarak kullandı. Peygamber Efendimiz teşrik günlerinin sonlarında yani Zilhicce'nin 13'ünde insanları Haif Camii'nde toplayıp namaz kıldırdıktan sonra konuşma yaptı. Peygamber Efendimizin yaptığı konuşmanın bir bölümü de Arap kabileleri arasındaki ilişkilerle ilgiliydi. Araplar kabile ve aşiret ilişkileri çerçevesinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu yüzden onlar arasında bağnazlıktan ve cahiliyeden kaynaklanan kurallar hakimdi. Öyle ki bir adamın öldürülmesiyle iki kabile 10 yıllarca birbiriyle savaşabilirdi. Bu sürede ise kanlar dökülüp büyük savaşlar yapılırdı. Peygamber Efendimiz bu durumu halletmek için sözlerinin bir kısmında şöyle buyurdular. Evet, cahiliye döneminde var olan her malı, her iftiharı ve her kanı iki ayağımın altına alıp batıl ettim. Allah Resulü bu ifadeleriyle aslında eski düşmanlıklara ve eskimiş kinlere son vermek istiyordu.
Daha sonra İslam peygamberi konuşmasının devamında Müslümanların kardeşliğinin korunmasına değinerek şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar diğerleri karşısında tek yumruktular. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ise muhacirler ve ensar arasında uhuvvet yani kardeşlik anlaşması sağladılar. Ancak o gün Peygamber Efendimizin İslami kardeşliğe yaptığı vurgu geçenlerde olduğundan farklı bir durumda gerçekleşip Müslümanlar arasında gönül birliği ve dayanışma ötesinde bir anlam taşıyordu. Bu kardeşlik bağı ümmet içindeki boyutlarının yanı sıra dış boyutta da düşmanlar ile karşılaşmada bir olmaya vurgu yapıyordu. Peygamber Efendimiz konuşmalarının sonunda ise Sakaleyn hadisini bir kez daha değinerek iki parmaklarına işaret edip bu iki parmağın nasıl yan yana olup ayrılmaz olduklarına vurgu yaparak Allah'ın kitabı ve itretinin de ayrılmaz olduğunu buyurdular. Sakaleyn hadisinde şöyle buyurulmuştur. Ben sizin aranızda iki ağır, paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı ve itretimdir. Şüphesiz onlar Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.
Böylece hac merasimi sona eriyor ve Peygamber Efendimiz ise büyük bir kitle tarafından yolcu edilirken Medine'ye doğru yola koyuluyor. Kafile Kadir-i Hum'un bulunduğu Kuarala Gamim bölgesine vardığında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam inip Peygamber Efendimiz'e durma emri verdi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Ey insanlar, Allah'ın davetini size getirdim. Ben Allah'ın elçisiyim." Kafiledekiler özellikle susuz ve çorak bir bölgede aniden durmaktan şaşırdılar. Böyle bir hassas zamanda ezan sesi tüm bölgede yankılandı ve müezzinin tekbir nidası huzur bahşetmeye başladı. İnsanlar kendilerini öğle namazı için hazırladılar. Peygamber Efendimiz ise öğle namazını bu bölgede eşi benzeri görünmemiş bir kalabalıkla kıldırdı. Daha sonra ise kalabalığın arasına geçip devenin eşyalarından hazırlanan minberin üstüne çıkıp yüksek sesle şu hutbeyi okudular: "Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım istiyoruz. Ona imanımız tam ve ona tevekkül ediyoruz. Kendi nefislerimiz ve kötü amellerimizden ondan başka yollarını kaybedenlere kılavuz ve yol gösteren olmadı. Allah'a sığınıyoruz. Ölü bir Allah ki kime yolu göstermişse artık yolu kaybetmemiştir. Ondan başka ilah olmadığını Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ediyoruz. Ey cemaat, benim Allah'ın davetine lebbeyk demem ve aranızdan ayrılmam yakındır. Ben sizin sorumlunuz, siz ise benim sorumlumsunuz. Benimle ilgili ne düşünüyorsunuz?" İnsanlar tek bir ses halinde şöyle dediler: "Allah'ın dinini tanıttığını ve bizim hayrımızı istediğini, bize öğüt verdiğini, bu yolda büyük çaba ve emek sarf ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah sana büyük mükafat versin."
Peygamber Efendimiz tekrar kalabalık sessizleşince sözlerine şöyle devam etti: "Allah'tan başka bir ilah olmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve onun elçisi olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Cennet ve cehennemin hak olduğunu, kıyamet gününün tereddütsüz gelip çatacağına ve Allah'ın topraktakileri canlandıracağına şehadet getiriyor musunuz?" Kalabalık, "Evet, şehadet getiriyoruz," dedi. Peygamber Efendimiz, "Ben sizin aranızda iki paha biçilmez değerli yadigar bırakacağım. Onlara nasıl davranacaksınız?" diye buyurdular. Kalabalık arasındaki kişilerden biri, "Bu iki değerli şey nedir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "İlki, bir tarafı Allah'ın, diğer tarafı ise sizin elinizde bulunan Allah'ın kitabıdır. Bu kitaba sarılmanız sizi sapmalardan korur. Diğeri ise İsretim ve Ehl-i Beytim'dir. Allah'ım, bana bu iki yadigarımın kıyamet gününe kadar ayrılmayacağını söyledi. Ey insanlar, Allah'ın kitabı ve İsretimi sollamayın. Ancak bu ikisinden geride kalmayın. Çünkü yok olursunuz."
İşte tam da bu sırada Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elini tutup havaya kaldırdı. Herkes Hazreti Ali'yi gördükten sonra şöyle buyurdu: "Ey cemaat, müminlere kendilerinden daha liyakatlı olan kimdir?" Peygamber Efendimiz'in yarenleri şöyle dediler: "Allah ve Resulü daha iyi bilirler." Peygamber Efendimiz, "Allah benim Mevlam ve ben de müminlerin Mevlasıyım. Ey insanlar, ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır." Peygamber Efendimiz bu cümleyi 3 kere tekrarlayıp şöyle devam etti. Ey Allah'ım! Onu sevenleri sev. Ona düşman olanlara da düşman ol. Allah'ım! Ali'nin yarenlerine yardım et ve düşmanlarını hor eyle. Allah'ım! Ali'yi Hakk'ın bel kemiği yap.
Allah Resulü daha sonra şöyle buyurdu. Burada bulunanların olmayanlara iletmesi ve onları haberdar etmesi şarttır. Kalabalık yerinde olduğu sırada vahiy meleği bir kez daha Peygamber Efendimiz'e nazil olarak şöyle bir müjde verdi. Allah bugün senin dinini tamamlayıp nimetlerini müminlere tam olarak sundu. Tam bu sırada Allah Resulü'nün tekbir sesi yükseldi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah'ım dinimi tamamladı. Nimetlerini son dereceye ulaştırdı ve benim elçiliğimden ve Ali'nin benim ardımdan velayetinden memnun kaldı. Bunun ardından insanlar gruplar halinde Peygamber Efendimizin çadırına gidip orada Allah Resulüne biat ettiler. Daha sonra kalabalık İmam Ali Aleyhisselam'ın çadırına gidip ona da İmam ve Peygamber Efendimizin halifi olarak biat etmeye başladılar. Peygamber Efendimiz bugün de gülümseyerek tekrar tekrar şöyle buyurdular. Beni tebrik edin çünkü Allah'ım beni nübüvvet için ve ehli beytimi de imamet için seçmiştir. Bu ise büyük zaferin, aynı zamanda küfür ve nifakın siperlerinin yerle bir olmasının göstergesidir.
Muhterem dinleyiciler, Kadir-i Hum Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran İslami Şura Meclis Başkanı'nın Özbekistan ziyareti,
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin Azerbaycan ziyareti
ve Türkmenistan'da yeni gelişme planının imzalanması.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Galibaf, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle 200 milyar dolarlık ticaret hedefini açıkladı. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, çarşamba günü Taşkent'te, Özbekistan'da yaşayan İranlı iş adamları ve üreticilerle yaptığı görüşmede bölge ülkeleri ve komşular ile alışverişi arttırmanın İran'ın önceliği olduğunu vurguladı.
İran Yasama Organı'nın başkanı özel sektörün ekonomik arenadaki ana mücahit olduğunu vurgularken hükümet ekonomik alanda kolaylıklar sağlamada ve politika oluşturmada rolünü anlamalı ve özel sektörün varlığının koşullarını sağlamalıdır diye kaydetti.
Galibov açıklamasının devamında bazen yaptırımlar İran'ın bazı iş ortaklarının ihtiyatlı davranmasına neden oldu ve bu yöndeki engelleri aşmak için gerekli adımların atılması ve bu cümleden ikili ticaret hacminin arttırılması lazım diye kaydetti.
Galibov açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti mühendislik ve bilgi tabanlı hizmetler alanında yüksek kapasitelere sahiptir ve hız, doğruluk ve kalite açısından mevcut kapasiteler göz önüne alındığında Özbekistan'da bunlardan daha fazla pay almak mümkündür.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani, Kafkasya ziyaretinin devamında Cuma günü Bakü'ye gitti. Ali Şamkhani bu ziyaretinde Azerbaycanlı mevkitaşı Ramil Usubov ile görüşmesinde ithal güvenliğin uzun vadeli çıkarları garanti edemeyeceğinin farkına varıldığını belirtti.
İran yetkili iki ülke ve milletinin çok yakın tarihi, medeni, dini ve kültürel ortak köklerine ve ortak yanlarına değinerek Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin derinleştirilmesinin İran'ın dış siyasetinin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirterek geçmişte tek milletik belli nedenlerden dolayı ayırdılar bizi ancak ortak kökenlerimiz hala varlığını sürdürüyor dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri sözlerine şunları da ekledi. İki halkın kötülüğünü isteyenler ve zorba sistemin kardeşçe ilişkilerimizi zedelemesine izin vermemeliyiz. Siyonist rejim şirret ve güvensizliğin temel kaynağı olarak iç krizler ve sorunlar yaşadığı bir sırada iç krizlerini bölgeye ihraç etmeye çalışıyor.
Şemhane barış ve istikrarı oluşturmada temel bileşenler arasında bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu vurgulayarak bölgede istikrar ve barışı sürekli olarak desteklemeyi İran'ın stratejik siyasetler arasında yer aldığını belirtti.
Şamkhani ayrıca bölgenin jeopolitiğini değiştirecek ve güvensizlik oluşturacak her türlü girişime karşıyız ve onunla mücadele edeceğiz. Bugün tüm bölge ülkeleri ithal güvenliğin uzun vadeli çıkarları koruyamayacağını anlamıştır. Sürdürülebilir güvenlik ve istikrara ulaşmanın tek yolu ülkelerin sorumlu davranması ve işbirliği yapmasıdır dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Tahran Bakü arasındaki topyekün siyasi, ekonomi, kültürel, güvenlik ve savunma işbirliklerinin iki milletin çıkarları doğrultusunda olduğunu belirterek iki ülkenin milli çıkarlarını temin eden ikili münasebetleri geliştirmek için tam olarak kısıtlama tanımadan hazırız dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ramil Usubov ise bu görüşmede ortak özelliklerin ilişkileri güçlendirmekte büyük etki sahip olacağını belirtti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaretiniz ikili ilişkilerde dönüm noktasına dönüşeceğini ve engellerin kalkmasına yardımcı olacağını umuyoruz dedi.
Azerbaycanlı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kesin iradesi barışı korumak için bölge ülkeleriyle işbirliği doğrultusundadır. İki ülkenin terörizm, organize suçlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelenin zaruri olduğunu vurguladı. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınırları her daim güvenli olmalı ve iki ülke arasındaki dostluk ve yakınlaşma sembolüne dönüşmelidir. Geçmiş deneyimleri sürdürülebilir güvenli oluşturmanın tek yolunun bölge ülkelerinin yakın işbirliği ve katılımı olduğunu gösteriyor. Ali Şemhani bu görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile de görüştü.
Tahran Radyosu.
Bölgesel ve uluslararası işbirliğini genişletmek için birçok projeyi gündemine alan Türkmenistan hükümeti, bu ülkenin tarafsızlık esasına dayalı dış politika planına imza atarak bölgede ve dünyada daha etkin bir rol oynamaya çalışıyor. Türkmenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafsızlığa dayalı dış politika planını onayladı.
Aynı zamanda Serdar Berdimuhamedov 2022-2028 yılları arasında Türkmenistan'ın dış politika planının uygulanmasını onaylamış ve duyurmuştur. Dijital diplomasinin geliştirmesi, tıp ve çevre alanlarında işbirliği, UNESCO ile kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi bu planın diğer hedefler arasında yer alıyor. Aşgabat hükümet yetkililerinin Türkmenistan'ın ekonomik ve siyasi gelişimini teşvik etme çabalarına rağmen karayla çevrili olması bu Orta Asya ülkesini olumsuz bir duruma sokmuş gibi görünüyor.
İran'ın Orta Asya'daki Müslüman ve komşu ülkelerini kardeş olarak gören bir ülke olarak varlığı ile Türkmenistan'ın birçok sorunu çözülmüş olacak ve Aşgabat hükümetinin amaç ve isteklerinin gerçekleşmesi için zemin her zamankinden daha fazla sağlanabilecektir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nda Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Uzmanı ve Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Uzmanı olan Nazar Diab, geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Orta Asya Cumhuriyetleri gibi denize kıyısı olmayan, gelişmekte olan ülkeler zor durumda. Özellikle bu ülkelerin ihracat ve ithalatının transit limanlara ulaşmak için komşu ülkelerden geçmesi gerektiğinde durumda farklı boyutlar kazanıyor. Dolayısıyla İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasındaki nakliye koridoru ve demiryolu taşımacılığı, böyle bir erişimi mümkün kılan, bu karayla çevrili alanların jeopolitiğini açan bir durumdur.
Türkmenistan ekonomisine genel bir bakış, ulaşım ve transitin Türkmenistan'ın enerjiden sonra en önemli ekonomik sektörlerinden biri olduğu gerçeğini kanıtlıyor. Bu nedenle Türkmenistan ve Kazakistan arasında İran ile yapılan demir yolu anlaşması bu iki Orta Asya ülkesini ekonomik refah durumuna sokmuştur. Aslında Aşgabat ve Nursultan hükümetleri de artık uluslararası sıcak sulara erişim konusunda endişe duymuyor ve İran üzerinden güvenli, ekonomik ve kısa vadede küresel pazarlara erişimlerini kolaylaştırabilen bir rotayı karşılarında buluyor. Bu arada Türkmenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İran'ın yardımıyla imzalanan gaz takas anlaşması ile Aşgabat, Tahran'ın yardımıyla enerji kaynakları ile ekonomisini büyük ölçüde güçlendirebilecek yapıcı bir konuma bir kez daha getirildi.
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığının başlangıcından bu yana ekonomik, siyasi ve kültürel reformları gündeme getiren Türkmen Cumhurbaşkanı ve Ordu Başkomutanı Serdar Berdimuhamedov'un reformlar gerçekleştirdiğini gözden kaçırmamak gerekir. Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ı gelişmekte olan ülkelere yaklaştırmaya çalışıyor. Yetersiz ve beceriksiz yetkililer, ordu komutanları ve beceriksiz bakanların değiştirilmesi ve Türkmenistan halkına gelişen bir ekonominin garantisini vermek ile ilgili olarak Serdar Berdimuhamedov yeni politikalar izlemeye başlamıştır.
Görünen o ki Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i örnek seçerek Türkmenistan'ın dış politika, gelişmiş ekonomik, kültürel kalkınma ve diğer devlet dairelerinin büyümesi ve gelişmesini alanlarında mevcut durumdan çıkarmak için her türlü çabayı gösteriyor. Şimdiye kadar Aşgabat hükümet yetkililerinin üst ve orta kademe memurlarının yaklaşık 1/4'ü Bahardan ilçesindeki ahal aşiretindendi. Ancak Türkmenistan'ın siyasi sistemini ve gücünü oluşturan farklı etnik kökenlere rağmen Serdar Berdimuhamedov 7 yıllık başkanlığı siyasi ve ekonomik sektörlerde yapıcı reformlarla başarıyla tamamlamaya çalıştığına şüphe yok.
Müzik Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.